Ayrım 25.
Enfeksiyon sarmış bağırsakları hayati önemdeki suyla birlikte biraz da kan olmak üzere her tür sıvıyı boşalttı ta ki onu kurutana dek. Ancak yutabildiği biraz es suyu çorbası onu kendine getiremedi. Sonunda vücudunun bütün bu dengesizliği kalbine vurdu. Doktor Ronconi ile Sir Louisa'nın kurtarmak için ellerinden geleni yapmalarına rağmen Nisan ayının ikinci gecesi gözleri önünde öldü. Galileo kederden yatağa düştü. 4 ay boyunca teselliyi dini şiirler ve sohbetler okumak aradı. Sefire Caterina Nicolini 22 Nisan'da Roma'dan yolladığı taziye mektubunda Sir Maria Celeste'nin ölümü hala kalbimi parçalıyor. Zaten ailenizden devraldığı özelliklerin yanında faziletli kişiliğinden dolayı kendisine duyduğum sevginin yanında çektiğiniz tüm sıkıntıların ve bu derin ıstırabın acısını da tüm kalbimle paylaşıyorum diye yazıyordu. Siena Başpiskoposu böylesi bir kız evladın kaybından ötürü taziyesini ifade edebilecek bir söz bulamadığı için özür diliyor. Fakat yine de çaba gösteriyor ve Galileo'ya sürmekte olan mahkemesi için bütün gücünü ve metanetini toplamasını öğütlüyordu. Kızınızın zatı ailenizin bu dünyada sahip olduğu en büyük nimet olduğunu uzun zamandır bilmekteyim diye yazıyordu Başpiskopos. Baba kız sevgisinden çok daha fazlasını hak edecek kadar yüksek kıymetli bir şahsiyetti. Lakin ruhunu sonraki hayatın emrinde kullanmış olması şimdi ona bu benzersiz feragatın imtiyazlarını bahşediyor. Acınmayı değil gıpta edilmeyi hak edecek biçimde bizim beşeri sefaletimizin fevkine çıkmasını sağlıyor. Geri Bocchineri'de yüzlerce yıl yaşamayı gerçekten hak etmiş olan Sir Maria Celeste'nin her şey insanlar için dedirten tarzda genç yaşta ölmesindeki ironiye esef etti. Signor Geri de Galileo'ya şunları yazdı. Müşfik sevgisini çok faziletli ve çok muhterem kızına yönetmiş bir baba, onun göçüp gitmesiyle uğradığı kaybı tümüyle ifade etmekten kendini mahrum edemez, elinde değil, gözyaşları dökülecektir. Lakin zat-ı âliniz böylesi iyi ve mübarek bir bakirenin dostoru Rabbimiz Efendimizin katına çıkacağı ve orada onun huzurunda sizin için dua edeceği umuduyla sevinebilir. Onu cennete götüren ölüme isyan etmektense bu karşılaşmada kendinizi avutabilir, teselli bulabilirsiniz. Zira öyle sanıyorum ki onun bizim dualarımıza ihtiyaç duyacak olmasından ziyade bizim ona yalvarmamız gerekecek. Ona her zaman hayranlık ve saygı duydum ve onun yanından asla bir kere bile kendimi feyz almış, harekete geçirilmiş, şevke gelmiş, pişman olmuş hissetmeden ayrılmadım. Mübarek Rabbimin onu çoktan kollarına almasına şaşmamak gerek. Galileo bu sözlerden teselli alırken bir taraftan da fıtığının ağırlaşması dahil bedensel rahatsızlıklar çekiyordu. Üzüntüsü bu sorunlarla bir araya gelince nabız ve kalp atışlarının düzensizleşmesine yol açtı. Galileo Nisan ayı sonunda Signor Geri'ye aşırı bir iştahsızlıkla birlikte derin bir hüzün ve melankoli çekiyorum. Kendime öfkeliyim. Hep sevgili kızımın bana seslenişini duyuyorum diye iş döktü. Galileo'nun oğlu Vincenzo, Loreto'daki Casa Santa'ya hac ziyareti yapmak için bu zor zamanı seçti. Oradan da yine babasının itirazlarına rağmen bir dizi hukuki iş üstlenip Floransa dışına gitti. Yalnız baba, Vincenzo'nun seyahatleri için beni yalnız bırakmasını doğru bulmuyorum diye yakınıyordu Signor Geri'ye. Her saat başı onun burada olmasını elzem kılan bir şeyler çıkabilir. Çünkü bütün bunların, matem ve hastalığı yanında bir de sürekli uykusuzluk halim beni korkutuyor. Temmuz'da Paris'teki Elia Diodati'ye yazdığı bir mektupta Galileo, Sir Maria Celeste'nin ölümünü fazla vaktinin kalmadığına işaret eden kendisine verilmiş bir ceza biçiminde anlattı. Siena'da başpiskoposun evinde 5 ay kaldım. Ondan sonra hapis cezam arkadaşlarımla görüşmemek, toplantı yapmamak gibi çok sıkı kayıtlarla evimden, hani şu Floransa'nın 1 mil uzağındaki küçük villadan dışarı çıkmama cezasına dönüştürüldü. Burada manastırı sık sık ziyaret ederek sakin bir biçimde yaşantıma devam ettim. Rahibi olan kızlarım da oradalar. Pek çok sevdiğim kızlarım. Hele büyük kızım, parlak bir zekaya sahip, eşsiz iyilikte bir kadındı. Aralarında bana en derinden bağlı olan oydu. Yokluğumda kötüleyen sağlığından çok çekmiş ama kendine yeterince ihtimam göstermemiş. Bir zaman sonra dizanteri oldu ve 4 gün hasta yattıktan sonra beni derin acılara boğarak öldü. Uğursuz bir rastlantıyla bana kızımın durumunun umutsuz olduğunu ve vaki olduğu üzere ertesi güne çıkamayacağını az önce söylemiş olan doktorla beraber manastırdan eve dönüşte Engizisyon'un görevlisini karşımda buldum. Bana Roma'dan merhamet isteyip durmayı bırakmamı, aksi halde beni tekrar Engizisyon'daki gerçek mahpusluğa iade edeceklerini bildirdi. Anladığıma göre hali hazırdaki ev hapsim ancak herkes için geçerli o en dar ve ebedi kabir hapsiyle son bulacak. Tam bu sırada dul yengesi Anna Chiara Galilei, üç kızını ve adeta vebanın 1634'teki kıza süreli rövanşında onlarla birlikte helak olması için en küçük oğlu Michelangelo'yu Galileo'nun gamlı evine getirdi. Daha sonra yalnız kalan Galileo, Anna Chiara'nın diğer oğlu Alberto'yu, Almanya'da elektron kemancısı ve udisi olan Sir Maria Celeste'nin dünya tahtası küçük Albertinos'unu kendisiyle kalmak üzere davet etti. Alberto evlenmek üzere Münih'e dönünceye kadar bu iki adam Il Gioiello'da birbirlerine can yoldaşı oldular. Artık Galileo için kendinden geçercesine işe koyulmak dışında yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Ağustos'ta meslektaşı matematikçilerle yazışmaya başladı ve iki yeni bilimin tamamlanmamış el yazmasının kapağını tekrar açtı. 32. Anlamak için uğraştıkça. Dünyaya gözünü bir filozof olarak açtığı andan beri uğraştığı konulara yeniden ve bu kez Salviati, Sagredo ve Simplicio ile birlikte 70'inde dönmek Galileo'yu iki misli zorladı. Bir taraftan ziyadeleşen bilgeliği eski kavramlara yeni gözlerle bakmasına yardımcı oluyor ama öte yandan uzun zamandır yarım kalmış çalışmasını bitirmesini daha da geciktiriyordu. Hareket üzerine olan yepyeni denemem hazır diye yazıyordu Venedik'teki bir arkadaşına. Fakat benim huzursuz aklım epey zaman harcayarak onu yeni baştan düşünmekten usanmayacak. Zira düşündükçe bulduğum yeni şeyler önceden bulunmuş olanları kapı dışarı ediyor. Öte yandan geçen yıllar düşünce kıvraklığında budamıştı. İki yeni bilimi tamamlamaya çalışırken Elia Diodati'ye gençken bulduğum ve ispatladığım bir hayli şeyi anlamaya uğraştıkça yaşlılığın düşüncemin canlılığını ve hızını nedenle azalttığını görüyorum diye yazıyordu. Gel gelelim bütün bu çabanın ürününü nerede ve nasıl yayımlayacaktı? Roma'da ya da Floransa'da olmayacağı kesindi. Galileo Arcetri'ye dönmeden kısa bir süre önce Papa Urban, diyalogu yasaklayan kararın eşliğinde Galileo'nun önceki kitaplarının hepsinin basımını yasa dışı ilan eden bir uyarı çıkarmıştı. Bu, Engizisyon'un en tesirli olduğu yer olan İtalya'da Galileo'nun çalışmalarının zamanla unutulup gitmesi demekti. Fransa'daki bir arkadaşını şikayet ederek şöyle diyordu. Bütün bunlardan, yalancı din maskesinin altında her yönden beni sürekli kısıtlayıp köstekleyen bu savaşa neden olan gerçek sahikin ne olduğunu anlamışsınızdır. Yıllar önce yayımlanmış eski çalışmalarımın ya da basım izni alınmış yeni çalışmalarımın basımına ya da yeniden basımına müsaade etmemeleri için ne dışarıdan bana yardım gelebilsin ne de öne çıkıp kendimi müdafaa edebileyim diye bütün Engizisyonculara alelacele bir emir gönderildi. Bütün çalışmalarımı Omnia Edita et Edenda, basılmış her şeyi ve ileride bastırabileceğim her şeyi içeren göz açtırmayan genel bir emir. Dört bir yandan gelen saldırı, teşhir, alay ve hakaret seli karşısında bana sadece sessizliğe gömülmek kalıyor. Galileo'nun arkadaşı Venedik Cumhuriyeti'nin tanrı bilimcisi Fra Fulgenzio Micanzio, iki yeni bilimi Venedik'te daha liberal bir ortamda bastırmak için papalık uyarılarını atlatmanın bir yolunu bulabileceğini düşündü. Ama çok geçmeden Venedik'teki Engizisyoncuyla yaptığı ön konuşmada, Galileo'nun diğer İtalyan dükalıklarında veya papalık devletlerinde olduğu gibi orada da aynı engellerle karşı karşıya bulunduğunu gördü. Diğer bir deyişle, şayet söz konusu kişi Galileo ise Credo, ya da Lord's Prayer bile basım izni almaya yetmeyecekti. 1644'te basın özgürlüğünü savunan polemik yazısı Areopagita'da Milton şunları söylüyordu. Okumuş adamların arasına geçip oturdum. Kendileri içlerinden çıkan bilgilerin düşürüldükleri esarete, bunun İtalya'nın fikir hayatının ışığını söndürmüş olmasına, yıllardan beri yağcılık ve tumturaklı boş sözler dışında hiçbir şey yazılmayışına dövünmekten başka bir şey yapmazken, düşünce özgürlüğünün olduğu bir yerde, İngiltere'yi böyle bir yer addediyorlardı, doğmuş olduğum için beni mutlu saydılar. Orada bulup ziyaret ettiğim ünlü Galileo'yu, Engizisyon mahkumu ve yaşlanmış olarak. Bunu Galileo'nun taraftarlarının iki yeni bilimi çevirip güvenli bir biçimde yayımlayacak bir basımcı bulmak için gösterdikleri çok uluslu faaliyetler izledi. Cenevre doğumlu Parisli Elia Diodati, başlangıçta en uygun yerin Fransa'da İtalyan bilim adamlarıyla Fransızların yazışmalarına yardımcı olmuş, Galileo'nun da uzaktan akrabası iş adamı Roberto Galilei'nin memleketi Lyon kenti olabileceğini düşündü. Lakin kısa süre sonra 1635'te Galileo bir başka yayım teklifi aldı. Kutsal Roma İmparatoru için çalışan bir İtalyan mühendis, iki yeni bilimi Almanya'da bastırmaya çok hevesliydi. Grand Duke Ferdinand tam o sıralarda askeri bir görevle Almanya'ya gitmek için ülkeden ayrılmak üzere olan kardeşi Prens Mattia'yı, Galileo'nun oradaki adamına yasaklı el yazmasının bölümlerini elden teslim etmesi için görevlendirerek bu plana yardım etmeye gönüllü oldu. Ne yazık ki evvelden Apelles namıyla bilinen Cizvit gökbilimci Peder Christopher Scheiner o sıralarda Almanya'ya dönmüş ve bu ülkedeki Galileo karşıtı duyguları güçlendirerek yeni kitabın Almanya'da basım izni almasını hayli zora sokmuştu. Çeşitli katakulilerin sonunda Diodati Galileo'ya Hollandalı bir yayıncı buldu. Louis Elsevier. Elsevier anlaşma yapmak üzere 1636 Mayıs'ında Galileo'yu Il Gioia'da ziyaret etti. Galileo'nun ziyaretçi kabul etmesi kural olarak yasaklanmış olmasına rağmen Elsevier Galileo'yu ziyaret eden çok sayıda yabancı seçkin konuktan biriydi. Filozof Thomas Hobbes ile şair John Milton da diyalogu izinsiz çevrilmiş İngilizcesinden okuduktan sonra Galileo'yu ziyaret edenler arasındaydı. Venedik'te yayım sözleşmesinin iki tarafında bilen biri olarak Fra Micanzio, Arçetri ve Hollanda arasında aracılık yapmaya gönüllü oldu. Böylelikle bu yaşlı tanrı bilimci de tamamlanan her bölüm kendisine ulaştıkça iki yeni bilimi kısım kısım okuma zevkini tattı. Micanzio bir keresinde sayfaların bir bölümünün eline ulaştığını belirten makbuzun üzerine "Bunları kendi ellerinizle yazma zahmetine katlandığınızı görüyorum ve nasıl dayanıyorsunuz anlamıyorum. Benim için kesinlikle imkansız bir şey" diye şaşkınlığını belirten bir not düşmüş. Galileo bir yandan ana izlekleri olgunlaştırırken bir yandan da ilgisiz görünen bir takım kısımlar katarak kitabın içeriğini genişletti. Bir şey yayımlama fırsatı bir daha eline ne zaman geçerdi bilinmez. 1636 aralığında iki yeni bilimin dördüncü gününü tamamlarken atılan cisimler üzerine bu denemeyi katı maddelerin ağırlık merkezine ilişkin olarak 22 yaşında 2 yıllık bir geometri çalışmasının ardından bulduğum bir takım sonuçların kimi tanıtlamalarını, kaybolmamaları iyi olur diye koyduğum 25 sayfa uzunluğunda bir ekle birlikte en kısa zamanda göndereceğim diye söz veriyordu. 1637 Haziran'ında Galileo iki yeni bilimin son diyaloglarını gönderdi. Diyaloglar Sagredo'nun bu üçlünün gelecekte başka tartışma toplantıları yapma zevkine ermeleri temennisiyle son buluyordu. August Hollanda'nın Leiden kentinde basım işlemi başladı ve baharda kitap çıktı. Protestan bir ülkede yaşayan Hollandalı yayımcının Roma Engizisyonu'nun misillemede bulunacağından korkması için bir sebep yoktu. Oysa Arçetri'de saldırıya açık bir konumda bulunan Galileo son ana kadar kitabın basılmasından haberi olmadığını iddia etti. Fransa elçisi Francesco Noyes'e yazdığı ithaf notunda bile el yazmasının yabancı bir basım evine nasıl gidebildiğine şaşırmış göründü. Eserime gösterme nezaketinde bulunduğunuz yakınlığın siz ekselanslarının âli cenaplığından kaynaklandığını biliyorum diye yazıyordu 6 Mart 1638 tarihli ön sözde. Oysa diğer eserlerimin uğradığı talihsizlikten dolayı bildiğiniz gibi şaşkın ve üzgün bir haldeydim ve hiçbir çalışmamı ortaya çıkarmama kararındaydım. Lakin hepten gömülü kalmasınlar, en azından işlediğim konuları anlayan kişilerce bilinsinler diye el yazma bir kopyasını bir yerlere bırakmaya ikna edildim. Böylece en iyi ve yüce yer olarak sizin elinize bırakmayı yeğlerken siz ekselanslarının bana olan özel muhabbetinizden ötürü çalışmalarımı ve emeklerimi saklama cesareti göstereceğinizden emindim. Bu sebepten Roma'daki elçiliğinizden dönüşte buradan geçerken daha önce mektupla sık sık selamladığım sizi bu kez şahsen selamlama imtiyazına erdiğim sırada o vakit elimde hazır bulunan bu iki eserin bir nüshasını size sunma fırsatı buldum. İltifat edip bunları aldığınıza çok memnun olduğunuzu, onları emin biçimde saklamak ve Fransa'da bu bilimlere düşkünlüğü olan dostlarınızla onları paylaşarak ben suskun kalsam da hayatımı tümden aylaklıkla geçirmediğimi göstermek istediğinizi belirttiniz. Sonra Almanya'ya, Flanders'e, İngiltere'ye, İspanya'ya ve belki de İtalya'da bir yere göndermek üzere birkaç kopya daha hazırlıyordum ki Elsevier'ler bana eserlerimin kendilerinde basılı bulunduğunu bildirdiler. Bunun üzerine ithaf hakkında karar vermem ve konu hakkındaki düşüncelerimi derhal göndermem gerekti. Bu beklenmedik şaşırtıcı haber karşısında yazılarımı başkalarıyla paylaşmak suretiyle adımı yüceltmenin ve yaymanın siz ekselanslarının arzusu olduğu sonucuna vardım. Bu iki yeni bilimin diğer eserlerimi de Grand Duchess Christina'ya mektup, yayımlamak, düzgün ve itinalı baskılarıyla gün ışığına çıkartarak beni onurlandırmak isteyen o yayıncıların eline nasıl geçtiğini açıklıyordu. Şimdi işlerin bu safhaya varmasında siz ekselanslarının cömert sevgilerinin payını teslim ederek minnettarlığımı göstermem muhakkak ki yerinde olur. Zira ünümün dar muhitlerde kalmaya mahkummuş gibi göründüğü bir sırada bu eserlerin gökyüzünde özgürce kanat açmalarını sağlayarak şöhretimi artırmayı düşünmüş olan sizsiniz. Bu kurmaca senaryoyu yazdığı sıralarda Galileo, Floransa'da tıbbi tedavi görmek üzere izin istemek için Engizisyon'a başvurur. Urban'ın kardeşi Kardinal Antonio San Onofrio, Galileo'nun hastalığını böylesi bir iltimas bahşedilebilmesini gerektirecek tafsilatta anlatmadığına hükmederek, Floransa Engizisyoncusu aracılığıyla bu talebi sert biçimde reddetti. Dahası Kardinal, kente dönmesinin Galileo'ya yerin hareketiyle ilgili mahkum edilmiş görüşleri tekrar ortaya koymasına imkan verecek toplantılar, sohbetler ve tartışmalar yapma fırsatı sunacağını düşünüyordu. Ancak Galileo, bozulan sağlığı yüzünden bu isteğinde ısrar etmek zorunda kaldı ve Engizisyon'un talebi doğrultusunda beklenmedik bir tıbbi muayeneden geçmeye mecbur kaldıktan sonra Vincenzo'nun Costa San Giorgio'daki evinin onarımı için geçici bir izin almayı başardı. 6 Mart'ta Kardinal Sant'Onofrio, Floransa'daki Engizisyoncu'ya şöyle diyordu. Hastalıklarını iyileştirebilmek için şu anda bulunduğu Arcetri'deki villadan Floransa'daki evine taşınabilir. Ancak zatı şahanelerinize şehre inmemesi ve evinde gizli ya da açık sohbetler yapmaması için verilen emirleri hatırlatırım. Galileo yine bir dilekçe yazarak mevcut durumu birkaç adımdan fazla yürümesine el vermediğinden ailesi tarafından mahalledeki San Giorgio Kilisesi'ndeki ayna götürülmesine izin verilmesini istedi. Bunun üzerine Easter ruhuyla dolu Kardinal San Onofrio, Floransa Engizisyoncusuna, Galileo'ya kişisel temas kurmama kaydıyla bayram günlerinde mümkün olan en yakın kilisedeki pazar ayinine katılabilme izni verilmesi talimatında bulundu. Galileo daha sonra 1638 yılının baharında iki yeni bilim Leiden'de baskıdan daha çıkmadan Arcetri'ye döndü. Kitabının başlığı her nasılsa ya çeviriden ya da belki yer değişikliğinden dolayı veya yayımcının marifetiyle değişmişti. Kitabın başlık sayfası şöyledir. Linsini filozof ve Toskana Grand Duke Hazretlerinin baş matematikçisi Signor Galileo Galilei'nin mekanik ve mevzi hareketler ile ilgili iki yeni bilime dair söylevleri ve matematik tanıtlamaları. Ayrıca çeşitli katı maddelerin ağırlık merkezleri üzerine bir ek. Kendi seçtiği asil ve seçkin başlık yerine daha sıradan ve avam bir başlığın konmuş olmasından serzenişi dışında Galileo'nun koyduğu özgün başlığa dair hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte kitap 1638 Haziran'ında çıkar çıkmaz kapış kapış satıldı. Galileo'nun bir nüshasını alması kitabın yayımından haftalar geçtikten sonra ancak mümkün olabildi. Kitap eline ulaştığındaysa onu ne okuyabildi hatta ne de görebildi. Ömür boyu acısını çektiği zorlamalardan ve enfeksiyonlardan zayıf düşen gözleri şimdi kataraktan ve glokomdan harap olmuştu. Körlük 1637 Temmuz'unda önce sağ gözüne indi ve Galileo'yu iki yeni bilime bir beşinci gün ilave etmekten vazgeçmek zorunda bıraktı. Ertesi kışta sol gözü kapandı. Gökyüzünü gözlemlemek ya da önceki notlarını ve çizimlerini incelemek için yalnızca bir gözünün kaldığı o alacakaranlıkta, yıldızların çapının ve göksel cisimler arasındaki uzaklıkların en iyi nasıl ölçülebileceğine ilişkin son bir kısa deneme yazdı ve ayın titreşimlerine ya da sallanımına ilişkin son gökbilimsel keşfini yaptı. 1637 Kasım'ında Galileo, ayın yüzünde şahane bir gözlemde bulundum diye yazıyordu Venedikli Fra Michanzio'ya. Sayısız kere bakılmış olmasına karşın bu cisimde şimdiye kadar fark edilmiş bir değişiklik görmüyorum. Gözümüze hep aynı görünen yüz, hep aynı yüzmüş. Ayın yere dönük, yere bakan yüzü gerçekten de hep aynı yüzdür. Gözü, burnu, ağzıyla şu gülen adam yüzü. Çünkü ay yerin etrafında dönerken kendi ekseni etrafında da döndüğü halde bu iki dönme süresi birbiriyle çakışır ve bu da ayın diğer yüzünü görüş alanının dışında tutar. Ancak ayın yüzünün çeperlerinde aksi halde görünmeyecek olan kısımlarının kendini zaman zaman göstermesini sağlayan bir dizi ilginç ışık oyunu gerçekleşir. Rus insansız uzay aracı Luna 3'ün 1959'da ayın yörüngesinden uzak yüzünün ilk görüntülerini dünyaya göndermesiyle uzay çağının başlamasına kadar bu yüz böyle gizli kaldı. Çehresini değiştiriyor diyordu Galileo Fra Michanzio'ya. Tıpkı bize bütün yüzünü söz gelimi cepheden gösteren birinin bu görünümü daha sonra mümkün olan bütün biçimlerde diğer bir deyişle başını biraz sağa sonra biraz sola döndürerek ya da aşağı yukarı sallayarak ve nihayet sol omzunu bir sağa bir sola silkerek çehresini değiştirmesi gibi. Tüm bunlar ayın yüzünde görülüyor. Yüzünde fark edilen büyük eski lekeler de bu söylediklerimi açık ve anlaşılır kılıyor. Dünyası tamamen karardığında hiçbir Ademoğlunun kendi gördüğünden daha uzağını görmemiş olduğunu söyleyerek görme kaybını önce tevekküle karşılamaya çalıştıysa da sonunda yine ironi baskın çıktı. 1638'de Elia Diodati'ye baş döndürücü gözlemlerim ve apaçık tanıtlamalarımla geçmiş yüzyılların bütün bilgelerinin hemfikir oldukları sınırın 100 defa, hayır 1000 defa ötesine genişlettiğim bu evren, şimdi benim için cılız bedenimin ebadına büzüşüp kalıverecek kadar ufaldı, küçüldü diye sızlanıyordu. 33. Tatlı Hatıralar. Manastırın kayıtları, San Matteo'da görevlendirilen rahibin Engizisyoncular tarafından Il Gioio'dan ayrılması yasaklanan ve hastalıkları tarafından da engellenen, Arçetri'de ev hapsinde yaşlanan ve beli bükülen Galileo'yu muhtemelen günah çıkarma ve komünyon ayinini yerine getirmek üzere ayda bir kez ziyaret ettiğini göstermektedir. Böyle elden ayaktan kesildiği bir sırada 1638 Ekim'inde mükemmel bir can yoldaşının gelişi Galileo'nun yüzünü güldürdü. Galileo'nun yanında kalmak üzere gelen ve matematiğe olağanüstü bir yeteneği olan 16 yaşındaki Floransalı bu gencin adı Vincenzo Viviani idi. Üstün bilginlik nitelikleriyle Grand Duke Ferdinando'nun dikkatini çeken çocuk Galileo'ya yardımcı olarak salık verilmişti. Viviani, Galileo'nun mektuplarını yazdı, gelen yanıtları Galileo'ya okudu ve Galileo'nun yazışmakta olduğu kişilerin ortaya attıkları sorulara açıklık kazandırmak için eski bilimsel araştırmalarını elden geçirip düzenlemesinde ona yardımcı oldu. Daha ileride 1654'te yazmaya başlayacağı Galileo'nun yaşam öyküsünde Viviani, birlikte zamanın su gibi akıp gittiği, ihtiyarın dilinin çözüldüğü, gencin var gücüyle onu dinlediği hoş saatler geçirdiklerini anlatır. Galileo'nun yaşam öyküsündeki, örneğin henüz tıp öğrencisiyken Pisa Katedrali'ndeki bir ayin sırasında kandilin salınımlarını izleyerek sarkaç yasasını ilk nasıl sezdiği ve gülleleri Pisa Kulesi'nin tepesinden aşağıda bekleyen profesörlerin ve öğrencilerin üzerine doğru bırakması gibi bazı önemli anların peşine düşen, onları ebedileştiren ve neredeyse mitleştiren Viviani oldu. Bugüne kadar Pisa'lı tur rehberleri katedralde buna aday en az bir düzine kandil bulunmasına rağmen Galileo'nun kandilini gösterirler ve bu kandil rivayete göre 1582'de sarkaç yasasının Galileo'ya malum olmasından sonra 1587'de konmuştur. Ne olursa olsun bütün kandiller Galileo'nun ayırdına vardığı aynı fizik yasalarına boyun eğerek salınırlar. Viviani ikinci bir oğul gibi bağrına basarken aynı zamanda gerçek oğlunun son yıllarda gösterdiği ilgiden de hoşnuttu. Şimdi 3 erkek çocuk babası olan en küçükleri Cosimo 1636'da doğmuştu. Vincenzo, Galileo'yu ve çok büyük olasılıkla Galileo'nun kapı komşusu manastırda sessiz sedasız yaşamakta olan Suor Arcangela'yı da Arçetri'de ziyaret etti. Galileo, sarkacı mekanik saatte kullanma fikrini ilk düşündüğünde saatin çiziminde sanatsal becerisinden ve içgörüsünden yararlanmak üzere bu tasarısını oğluyla uzun uzun tartıştı. Taslak tamamlandığında Vincenzo bu fikrin Galileo'nun buluşunu çalabilecek kişilerin eline geçmesindense saatin ilk modelini kendi yapmayı önerdi. İleride babasını anlatırken bu döneme ait anıları azizleştirici bir üslupla sundu. Galileo'nun bitmez tükenmez göksel gözlemler sırasında gerçekleştirdiği gerçekten atlasvari olan o işlerin altından kalkabilmek için gereken dinç ve güçlü bir yapısı, geniş omuzları, özellikle yaşlılığında neşeli bir yanı vardı. Belagati ve ifade gücü hayranlık uyandırırdı. Ciddi konuşurken son derece zengin cümleler, derin kavramlar kullanır, sohbetlerinde ise nükte hiç eksik olmazdı. Çabuk öfkelenir ama hemen sakinleşirdi. Olağanüstü bir hafızası vardı. Kendi çalışmalarıyla ilgisi bulunan pek çok şeyin yanında hatırında çok sayıda şiir vardı. Özellikle Orlando Furioso'nun büyük bölümünü bilirdi. Orlando Furioso, Latince ve Toskana diliyle yazdığı şiirlerini yere göğe sığdıramadığı Ludovico Ariosto'nun şiirleri arasında Galileo'nun gözdesiydi. En tiksindiği şey belki de matematik biliminin yardımıyla hakikatin güzelliğini çok yakından bildiğinden olacak, yalandı. 1641'de Benedetto Castelli, Engizisyon'a ısrarla yaptığı başvuruların sonunda Arçetri'ye gitmek ve eski hocasına manevi öğütlerde bulunmanın yanında Jüpiter'in aylarının hareketini incelemek için yerin hareketiyle ilgili herhangi bir tartışmanın aforoz gerekçesi olacağı uyarısıyla birlikte izin aldı.